Ayrım 4, sayfa 53. Emevi devrinin sert ve kanlı idaresiyle meşhur varisi Haccac, zalim, Kufe'ye yani bugünkü Irak'ın güney kesimine vali tayin edilir. Kufe bölgesi Hazreti Ali'nin hilafetinden beri muhalefetiyle tanınır. Özellikle Emevi devri halifeleri için en sorunlu bölgedir. Yeni vali Zalim Haccac kendisine hoş geldin demek için huzura çıkan memleketin ayan ve eşrafına "Ey ehli Irak, ey ehli Irak vel nifak, ey bölücü ve kışkırtıcı Irak halkı" diye hitap eder. Ardından gelen icraatın üslubunun ne olduğu malum. Haccac tarihe hakkıyla zalim lakabıyla geçen bir validir. Irak denilen coğrafi bölge bugünkü Irak'ın küçük bir parçası. Tarihte Irak diye tek başına ve özgür bir ülke yok. Koca Osmanlı Doğu Arabistan'da 3 günde çökünce 1. Cihan Savaşı sonunda İngilizlerin cetvelle çizip tespit ettiği yerlerden biri Irak, biri de Ürdün'dür. Körfez civarı ve Suudi Arabistan da böyledir. Bugünkü Suriye'de tarihteki Suriye değil. Kim kimden Hatay'ı ister veya Halep'i istemesi gerekir belli değil. Nihayet Suriye'nin genç yönetimi aklı selime ulaştı. Bölgedeki bazı çöküntüleri önlemek için birlikte hareket etmenin ve anlamsız talep ve iddialardan vazgeçmenin daha makul olduğunu anladı. Son ziyarette bu bakımdan ümit verici. Irak, tarihte olmayan bir siyasi birlik ve onun için birlik değil. Barzani ve Talabani'nin etrafındaki Kürt grupların birbiriyle çatışması şimdilik sadece tatil edilmişe benziyor. Daha geçen seferki Amerikan müdahalesi esnasında aralarında bir uzlaşma olabilseydi, o zaman Başkan Bush bu bölgeye bağımsızlık verecekti. Ama kan banyosundan çekindi. Onun yerine Bağdat'ın kontrolünden çıkan bu bölgeyi kendi haline bıraktı. Derhal dünyanın her yerinden, fakat özellikle Batı Avrupa, Kuzey Batı Avrupa ve ABD'den iyi niyetli, kötü niyetli, karıştırıcı, toplayıcı ne kadar sivil olduğu belirsiz bir alay yarı askeri örgüt oraya doluştu. Bazılarının zannettiği gibi kuzeye sırf Türkiye değil, şöyle veya böyle herkes müdahale ediyordu. Edemeyen sadece Saddam'ın kendisiydi. Burası önemli. Saddam'ın baskısı bitmişti. Bu nedenle o bölgede artık hiçbir Arap liderin hakimiyeti kurulamaz. Her etnik grubun üzerinde birleşeceği tek direnişçi askeri müşterek budur. Bugün ortada tarihi, coğrafi kimliği belirsiz bir ülke var. Bu ülkede her din ve mezhepten, hatta tarihte kaybolan inançlardan zümreler var. Mesela Hazreti İbrahim'e bağlı olan Sabiiler, böyle bir zümre. Sayıları az ve Arapça konuşuyorlar ama ibadet dilleri Aramca. Onu bile kendilerine özgü bir alfabeyle yazıyorlar. Batılılar bunlara Mandayen diyor. Bölgede Hristiyanlık hemen her mezhebiyle temsil ediliyor. Müslümanlık da öyle. Türkler, Kürtler, Araplar, çok azalan sayıda Yahudiler var ve şimdi petrol bölgesinde Irak'ın iki temel azınlık grubu karşı karşıya gelmiş vaziyette. Çatışma patlarsa ucu nereye uzanır belli değil. Herhalde en geçersiz politika bize neciliktir. Çünkü böyle bir lüksümüz maalesef yok. Biz karışmasak da birileri bize karışacak gibi. Peki Türkiye nasıl bir yol izleyebilir? Bölgedeki Türk hükümlülüğü bizi bataktan koruyacak düstur olmalıdır. İmparatorluğumuz tarihe karıştı ama onun kalıntısı olan Türkmenleri göz ardı edemiyoruz. Çatışmayı barışsever girişimlerimizle yetiştiremezsek hiçbir şeye karışmamanın da her şeye karışmak kadar tatsız sonuçlar doğurmasından korkulur. Arap dünyasını tanımıyoruz. Daha dün terk ettiğimiz bir sahayı, bir kavmi ve bölgenin dillerini bilmemek, uzmanlara sahip olmamak, olanlar da bu dünyadan gittikçe yerine yenisi yetiştirememek bizim ayıbımız. Batı dillerinde çifter çifter tercümesi olan Arapça ve Araplar hakkındaki eserlerin çoğunu Türkçeden izlemek mümkün değil. Arapça sadece Diyanet işlerinde çalışanlara bırakılmış, bilgisizlikle övünüyoruz. Petrolümüzü temin ettiğimiz bu bölge hakkında bilgisizliğimiz sürüyor. Politikasının karmaşıklığından korktuğumuz Arap halklarından uzak durmayı marifet addediyoruz. Oysa Araplara belki çok karışmadan onlarla birlikte olmayı bilmeliyiz. Bunu yapmak zorundayız çünkü bu dünya ile iç içeyiz. Oradan üzerimize ateş de gelebilir, barış rüzgarlarının serinliği de. Marifet bilgili ve becerikli olmaktır. Orta Doğu dünyası romantizmde veya Blue Çağı bebesinin kinciliğiyle yanaşılacak bir saha değil. Çünkü bilsek de, bilmesek de, istesek de, istemesek de Orta Doğu'dayız. Lübnan. Benzeşen diller olmalarına rağmen İbranice ve Arapça'da renk isimleri farklıdır. Tek ortak kelime beyaz anlamındaki Leban'dır. Her iki camianın beyaz diye nitelediği ülke, Orta Doğu'da karlı dağlara sahip tek yer yani Lübnan'dır. Lübnan'ın muhteşem ve dayanıklı sedir ağaçları, Romalı şair Virgilius'un tabiriyle dağlardan Akdeniz'e indiklerinde bu koca dünyanın kıyıları birbirini tanıdı. Lübnan'ın sedir ormanları gümrahtır. Meyvesi, sütü, balı, bereketli ülkenin güzelliği iştah açıcıydı. Çok erkenden zenginleşip denizlere açılan bu ülkenin insanları, tarih boyunca genelde hep müşterek bir dil konuşsalar da ayrı dinlere mensup olup zıt davranışları benimsemeyi sevmişlerdir. Yazı burada gelişmiştir. Biblos yazıya kaynak olan bir şehirdir. Adı üzerinde kitap kelimesi de oradan geliyor. Mazide Sami dinlerin ve tanrıların buluştuğu yerde Hristiyanlıktan sonra Müslümanlık da beraber olmuştur. Ama bir müddet sonra Müslüman denince de Sünnisi ve Şiisi, Hristiyan denince de Katolik ve Ortodoksu ile adeta kilisedeki ayrılıkların tarihini yaşayan ve muhafaza eden küçük bir ülkeye dönüştü. Ya Dürzilere ne demeli? Orta Doğu'nun en zekici nüktelerini üreten bu güzel ırkın kökenlerini kimse bilmiyor ama en azından kendilerini Arap saymadıkları açık. Cemal Paşa'nın 1. Harp'te Araplara dehşet veren yargılamaları yaptığı Divan-ı Harp. Aliye denilen Dürzi şehrindeydi. Dürzilerin görünüşte hukuku ve diğer toplumla ilişkileri Sünni Müslümanlık gibidir. İş dünyası çok özgün olan bu renkli toplum Arapçayı çok iyi kullanır. Bir ilginç yanları daha var. Din bilginleri ve önderleri arasında kadınlara da rastlanır. Klasik Osmanlı devri dediğimiz 16. ve 17. asırlarda Cebel'deki Dürzi emirleri adeta Lübnan'ı idare ederdi. Bunlardan Mağanoğlu Fahrettin Bey 17. asırda çıkardığı isyanla Devlet-i Aliye'yi bir hayli uğraştırmıştır. Lübnan'ın yakın tarihi bu üç unsurun birbirleriyle çatışmalarıyla doludur. Aslında uzak tarihi de öyledir. Çağdaş Lübnan'ın çok önemli bir unsuru olan Ermeniler buraya daha çok 19. ve bilhassa 20. yüzyıl başında yerleşmiştir. İlginç olan Lübnan'da Türkçenin halen üçüncü bir dil olarak yaşaması Ermeni cemaati sayesindedir. Lübnan halkı çok erkenden dış dünya ile ticaret, eğitim ilişkileri içine girdiği gibi ta Amerikalara kadar göç de vermiştir. Bugünkü Lübnan tarihteki kıyı halkı olan Fenikelilerin yurdudur. Akdeniz'de ticareti kimse onlar kadar başarıyla örgütlememiştir. Milletlere gemiciliği, cam üretimini, kumaşın alasını öğretenler onlardır. Asıl önemlisi bugünkü Yunan ve Latin alfabesinin kökeni kolay okulup yazılan Fenike alfabesidir. Küçük Lübnan, Orta Doğu tarihinin en şiddetli dini çekişmelerine sahne olmuş ama insanlar bir arada yaşamıştır. Tarih boyu Lübnan'ın siyasi bakımdan bir birliği ve bağımsızlığı söz konusu değildi. Genelde Büyük Suriye'nin bir parçasıydı. Lübnan'ın Lübnan haline dönüşmesi 4 asırlık Osmanlı egemenliğinin ürünüdür. Osmanlı'nın müspet katkıları vardır. Kıyı şehirleri Şam Beylerbeyliğine bağlanmış, Cebel bölgesi ise Dürzilerin özerk yönetimine terk edilmiştir. Beyrut'un geliştirilmesi, bir ticari merkez haline dönüşmesi 19. yüzyıl Osmanlı yönetiminin başarısıdır. Hatta Cizvit rahiplerinin ve Amerikan misyonerliğinin yüksek öğretim kurumlarına karşılık 20. yüzyıl başında Beyrut'ta bir hukuk fakültesi kurulması bunun bir örneğidir. Aynı nedenle Şam'da da bir tıp fakültesi kurulmuştur. Osmanlı, Lübnan'ın özgürlük isteğine cevap vermiştir. Tanzimat reformları ise hem Dürziler ve Maruniler arasındaki çatışmanın yükselen taleplerini hem de milletler arası müdahaleye karşı yeni bir Lübnan idaresi yani bir bakıma bugünkü Lübnan'ın statüsünün temellerini tespit etme yolunu tercih etmiştir. Lübnan'ın Katolik Maruni cemaati ülkenin zengin müteşebbis iş adamları ve batıya açık eğitimli aydınlarına sahipti. Onların sayesinde Beyrut, Arap matbaasının kitap ve gazeteciliğinin merkeziydi. Dürziler ise bulundukları mevzilere sahip gözü pek savaşçılardı. Cebeli Lübnan onlardan sorulurdu. Fransa Devlet-i Aliye'ye ve herkese karşı Marunilerin tarafını tutunca İngiltere de Dürzileri desteklemekte gecikmedi. İnsafsız bir silahlandırma kanlı çatışmaları hazırladı. Devlet çaresizdi. Üstelik herkes kabahat sizin, uyuşukluğunuz ve kötü niyetiniz bu çatışmaların sebebidir diyordu. Diğer büyük devletler Rusya dahil gemilerini gönderdiler. Devlet çareyi diplomaside gördü. Bir de Ahmet Cevdet Paşa ve Fuat Paşa gibi becerikli adamların hazırladığı yeni Lübnan nizamnamesinde. Haziran 1861'de yürürlüğe giren bu nizamname ile Beyrut ve yakın çevresi hariç bütün Lübnan Cebeli Lübnan diye özel bir statüye bağlandı. Devlet ilk elde Ermeni Katolik David Paşa'yı mutasarrıf tayin etti. Sancak merkezi Deyrül Kamer'de muhteli devletlerin temsilcilerinden oluşan bir meclis ve bir jandarma kuvveti tesis edildi. Mahkemeler muhtelif üyelerden oluştu. Bugünkü İsrail'in Hayfa'sı ve bugünkü Trablus Şam'ını da içererek ayrı ve merkeze bağlı bir Beyrut vilayeti oluşturuldu. Ortada süt limandı. Zaten Lübnanlıların Lübnanlı olarak bir araya gelip devlet kurmaları falan düşünülemezdi. Birinci Cihan Savaşı'nın kıtlığı Beyrut vilayetini devlete düşman etti. İttihatçı hükümetin zihniyeti ve Cemal Paşa'nın şiddeti de Lübnanlıları bir araya getirdi. Savaştan sonra manda yönetiminin başına geçen Fransa, Lübnan'ı kolayca teşkilatlandırdı. Aslında Suriye ile Lübnan'ın birliği de bir ruh beraberliğinden uzaktır. Nitekim kanlı uzun iç savaştan sonra Suriye işgalinin Lübnan'da hoş anılar bıraktığı söylenemez. Zengin ve rahat Lübnan, Filistinli mültecilerin başından beri nefretini kazandı. Filistinlilere ve güneydeki fakir Şiilere karşı 1978'den itibaren İsrail ile birleşmekte tereddüt etmeyen Hristiyan falancılar, bugünkü İsrail'in eski müttefiki de kayırmayan saldırıları karşısında uzun tarihlerinin yepyeni bir safhasına giriyorlar. Bakalım giden askerlerimiz 2 asırdır süren iç savaşa ve 30 yıllık yabancı saldırısına rağmen yerli halkın yaralarını nasıl sarabilecekler? Mısır. Yavuz Sultan Selim 8 yıllık saltanatında Şark İmparatorlukları ile savaştı ve sınırları olağanüstü genişletti. Memlukların ülkesi üzerinde yürürken bu imparatorluğun sınırları sadece Mısır, Hicaz ve Suriye'yi değil Anadolu'da Malatya'yı dahi içeriyordu. 1516 yılında bu sınırı da geçti. Bir bakıma Orta Doğu bölgesindeki Araplar Osmanlı'dan önce Memlük İmparatorluğu altında birleşmiş sayılabilirdi. Memlük Hanedanı'nın sultanları ne Mısırlı ne de Arap sayılırdı. Çoğu Arapça dahi bilmezdi. Mamafi, Yavuz Selim'in karşısına çıkan Sultan Kansu, Arapça, Türkçe ve Farsça şiir yazacak kadar bilgili bir hükümdardı. Memlükler, Orta Doğu'da Haçlıları ve Moğolları durduracak kadar dövüşken bir askeri güçtü, fakat bu defa gelen ve kısa zamanda Sultan Kansu ve etrafındakileri tarumar edip, bugünkü Suriye, Lübnan, Filistin'i bir hamlede ele geçiren kuvvet, ateşli silahlar ve top kullanan Rönesans tipi bir orduydu. Açık ki Mısır'ı fethetmek için 1517 kışında Sina çölünü geçen Yavuz Selim Han, 400 sene sonra aynı yerde orduyu kum fırtınaları içinde ve kanal cephesinde telef eden Cemal Paşa'dan çok daha başarılıdır. Dahiler her daim dahidir. 1517'de Memlüklerin başkenti Osmanlı'nın eline geçti. Osmanlılar Türk ve Çerkez asıllı Memlük beylerini yerinde bıraktı. Tabii ki Mısır'a fevkalade yetkili bir beyler beyi, bir baş defterdar ve kadı tayin ediliyordu. Mısır'ın kadıları ayrı bir kariyere bağlıydı. Roma İmparatorluğu'nun pirinç ve buğdayı nasıl Mısır'dan geliyorsa Osmanlı başkenti de oradan besleniyordu. İstanbul Limanı'nın ağzındaki rengine hala hayran olduğumuz Mısır çarşısı bunu açıklar. Türk ve Çerkez komutanlar, Kopt maliye memurları, her Allah'ın günü Balkanlardan gelen Bosnalı ve Arnavut asker ve esnaf sayesinde Mısır rengarenk gelişti. Mısır'ın gelirleri padişahın cib-i hümayını yani cep harçlığıydı. Kuşkusuz devletin zaruri masrafları için buradan borç alınan paraların tarihçi Yılmaz Öztun'un tabiriyle padişaha geri verildiği de görülmemiştir. Uzun bir süre Kahire ve Mısır İskenderiyesi kendinden evvelki Memlük eserleriyle rekabet edercesine Osmanlı hasarıyla donatıldı. Ama Mısır'ın piramitlerini ve ardındaki medeniyeti ne Batı dünyası ne de Osmanlı biliyordu. O piramitleri ve Mısır'ın kadim medeniyetini meraklı gözleriyle gören dahi seyyah Evliya Çelebi ele aldı. Mısır'ı sevmişti. Uzun zaman orada yaşadı. Hatta bazı tarihçilere göre orada öldü ve defnedildi. 17. yüzyıl Kahiresini ve Mısır'ını onun kadar renkli tasvir eden yoktur. Mısır, M.Ö. 4. asırdan beri kozmopolit nüfuslu bir ülkedir. Mehmet Ali Paşa ve halifleri bu ülkeyi o karışık nüfusa Türkler, Çerkezler, Fransız subaylar, Avrupalı müşavirler, Balkan'dan akıp gelen kadrolar, Müslüman ve Arap aydınlarla yönettiler. Mehmet Ali'nin isyanı ve modernleşme denemesi Osmanlı Tanzimatı'nda ateşleyen olaylardandır. Nihayet Mehmet Ali Paşa'nın ve ardıllarının elde ettikleri ırsi valilik sonunda Mısır'ın İngiliz işgaline kadar yürüyen olaylara sebep oldu. Ama bir yerde okul bilgilerimizi silkeleyelim. Mısır'ın Osmanlı hanedanı ve Türkiye ile hukuki bağları da devam etmiştir. Mısır'ın üst tabakası Türkçe konuşup okuyordu. Sade Türkçe değil, Farsça'ya tercümeler yapılıyordu ve en iyi şekilde basılıyordu. Eğitimde Türkçe önemliydi. Mısır aslında Orta Doğulu kültürlerin toptan batılılaşmasına adım atmıştı. Osmanlı'da Mısır muammasını çözen pek az eser kaleme alınmıştır. Seneler önceki Stanford Shaw'un Egypt Under Ottoman Rule, Osmanlı yönetiminde Mısır uzun zaman aşılamadı. Mehmet Ali Paşa için yazılan kitaplar ise Afaf Lütfi El Said Marsot'un 1984'te Cambridge Üniversitesi'nde basılan Egypt in the Region of Muhammed Ali, Muhammed Ali İdaresindeki Mısır kitabı ise Arap dünyasındaki umumi eğilim yani Türkçe kaynak okumama nedeniyle eksiktir. Bu nedenle de İsrailli Ehud Toledano'nun aynı dönemlere değinen State and Society in the 19th Century Egypt, 19. yüzyıl Mısır'ında Devlet ve Cemiyet adlı eseri Türkçe kaynakları kullandığından daha açıktır. Burada bir soru akla geliyor. Peki Türk tarihçiler ne yaptılar? Profesör Ekmelettin İhsanoğlu, Mısır'da yetişen bir Türk gencidir. Arapçası ve Türkçesi mükemmeldir. Osmanlı kültürüne vakıftır. Yakınlarda çıkardığı Mısır'da Türkler ve Kültürel Mirasları başlıklı eser, Ayar CICI yayınları arasında basıldı. Uzun ve etraflı bir bibliyografik taramanın mahsulüdür. 1. ve 246. sayfalar arasındaki metin, 19. asır Mısır tarihinin cemiyet ve kültür yapısını tasvir eden, gördüğüm kadarıyla en iyi çalışmadır. Üst tarafı eşsiz bir bibliyografya taramasıdır. Tabii 19. asrın ünlü Bulak Matbaası başta olmak üzere Mısır'daki Türkçe kitap basımı mükemmeldi. Burada Farsça eserler de aynı mükemmellikte basılıyordu ve üç Doğu dili arasındaki tercümeleri, diğer Doğu dillerinden yapılan tercümeler ve asıl Batı edebiyatından yapılanları ilave etmeliyiz. İhsanoğlu burada çok teferruatlı ve kalabalık bir liste veriyor. Üstüne bir de Jön Türklerin Mısır'daki muhalif basınının ürünlerini ilave ediyor. Bu çok ilginç bir katkı. Özellikle kitabın bu ikinci kısmı sayfa sayfa incelenirse düşünce ve araştırma dünyamıza ne kadar yön verecek bir eserle karşı karşıya olduğumuz anlaşılır. Bu tip çalışmalarla Doğu milletlerinin yakın tarihini daha iyi anlıyoruz. Eseri kaleme alan yazar Profesör İhsanoğlu'na ve varsa yardımcılarına ancak teşekkür edilir. İskenderiye Kütüphanesi. İskenderiye, Helenizm devri dediğimiz Büyük Fatih İskender'in Mısır'ı fethiyle eski küçük yerleşmeleri birleştirerek kurduğu büyük şehirdir. Coğrafi konumunun uygunluğundan dolayı çabucak büyümüştür. Sakinleri eski Mısır halkı olan Koptlardan Kıpti, çok buralara yerleşen Yunanlılar, artık Filistin'i terk etmeye başlayan Yahudiler, doğunun Lübnanlı, Suriyeli çeşitli diller konuşan halklarıdır. Burada değişik diller kadar dinler de vardır. Mesela eski Mısır'ın Isis tapınaklarına başkaları da devam ediyor. Ama aynı zamanda bu başkalarının dinleri de Mısır dinini etkiliyordu. Roma döneminde bu karışım daha da yoğunlaştı. Eski Yunanlıların, yani Atinalıların ve diğerlerinin böyle geniş kütüphaneler kurmadığı biliniyor. Açıktır ki İskenderiye Kütüphanesi eski çağların en eski kütüphanesiydi ama kütüphaneciliğin başlangıcı değildi. Babilli kralların arşiv kütüphaneleri sadece kendi dillerinde değil, Sümerce metinler de içerir. Bu ayrı dili öğrenmiş ve metinleri kopya etmişlerdir. Aryan bir dil konuşan Hititler dahi Akatça ve Sümerce metinleri tanırlardı. Bu sayede Gılgamış ve Tufan efsanelerinin kopyalarına çok geniş bir sahada rastlanıyor. İskenderiye Kütüphanesi efsanesi, ünlü Osten Layard'ın yaptığı Ninova kazıları ile epey darbeydi. Asuri İmparatoru Asurbanipal'in muhteşem kütüphanesi ortaya çıkmıştı. Zamanda bizim Şanlıurfa civarında Sultantepe kazılarında olduğu gibi benzer çapta küçük kütüphaneler bulundu. Fakat şurası bir gerçek ki, Ön Asya medeniyetlerine ait kütüphaneler bir geçiştir. İskenderiye, antik Yunan edebiyatı, felsefe bilimine ait eserlerin kopyalarını ve o ortamda yazılan bir takım eserleri papirüs gibi dayanıklı bir madde sayesinde koruyabilmiştir. Bir müddet sonra Bergama'daki Parşömen Eserler Kütüphanesi ile Efes ve Atina'daki Hadrianus kitapları bu kütüphaneyle mukayese edilemez. Eser sayısı yüz binler ile ölçülüyordu. İskenderiye'de kaybolan birçok eser sonraki asırlarda nakil ve kaynak göndermelerle tanındı. Mesela Ayasofya'nın kubbe inşasındaki hesaplamaları onun ünlü iki mimarından biri olan Antemios'un İskenderiye kitaplığındaki bazı eserleri zikrederek yaptığı anlaşılıyor. İskenderiye'de başta Tevrat olmak üzere İbranca'dan yapılan çeviriler vardı ve mesela Mısırlı rahip Maneto'nun eski Mısır hiyeroglif metinlerine dayanarak yazdığı Yunanca Mısır tarihi vardı. İlim dünyasının hayıflanmasına ve tembel talebelerin memnuniyetine neden olacak biçimde bu ünlü kütüphanenin zaman içinde yok olan eserlerinin fragmanları, yani bazı parçaları ve o eserlere yapılan göndermeler ve çok ünlülerinin kopyaları bizi halen meşgul etmeye yetiyor. Bilgimiz oradan geliyor. 5. ve 6. asırlarda bunların Aramca, yani bugün Süryanice dediğimiz dille yapılan çevirileri ve 9. ve 10. asırlarda Arapça yapılan çevirileriyle bu miras önemli ölçüde korunmuştur. Kütüphane Julius Caesar'ın İskenderiye'ye çıkarken yaptığı savaş ve çıkan yangında ilk darbeyi yemiştir. Sonraki asırlarda muhalif Hristiyan fırkaların savaşı ve bağnazlığı kütüphanenin eserlerini kasıtlı bir tahrip rüzgarı ile felaketi tamamlamıştır. 5. 6. yüzyıllarda eski Helen mirası oldukça zedelendi. Yani 7. asırdaki İslam fütühatına gelinceye kadar ortada kütüphane falan kalmamıştı. Uygarlığın dolaşımı kütüphanenin akıbetiyle paraleldir. Kim bilir bugünün Paris Milli Kütüphanesi veya Harvard Kütüphanesi ne olacak? Bunların bazılarına şimdiden eser girişi aksamaya başlamıştır. İskenderiye büyük kütüphaneydi. Yetiştirdiği büyük alemler içinde Kraliçe Kleopatra da vardı. Bugün insanlık mazideki o ihtişamı diriltmek istiyor. İskenderiye Kütüphanesi büyük alayişle kuruldu ama acaba dirilip gelişebilecek mi?